Ayrım 7, Karacan Açık Öğretim, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, sayfa 67. Ünite 7, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haklarının korunması 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile öngörülen koruma sistemi, ara sınav yok, dönem sonu sınavı 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dayandığı ilkeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları. Avrupa Konseyi 1949'da 10 devlet tarafından oluşmuştur. Bu devletler Fransa, İtalya, Belçika, İrlanda, Hollanda, Birleşik Krallık, Norveç, İsveç, Danimarka ve Lüksemburg'dur. Türkiye 1949'da Avrupa Konseyi'ne üye olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmış ve 1953'te yürürlüğe girmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959 yılında kurulmuştur. 1998 tarihinde sözleşmeye ek 11 nolu protokolle Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile mahkemenin birleşmesi sağlandı ve tek mahkeme sistemine geçildi. Başka bir anlatımla artık bütün başvuruları inceleme yetkisi doğrudan mahkemeye tanındı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü koruma sisteminin dayandığı temel ilkeler. Birey eksenli temel hakları korumak. Sözleşmede güvence altına alınan haklar sadece birinci kuşak haklar, yani temel haklardır. Bu haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. Bireysel başvuruyu sağlamak. Bir veya birden çok devletin bir başka devlet aleyhine başvuru yapmasına imkan verir. Sözleşmenin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları mahkemeye başvurabilir. Mahkemeye ancak iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içinde başvurulabilir. Yerindelik ilkesine dayanmak. Mahkeme sadece devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde devreye girer. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı. Mahkemede 47 yargıç görev yapmaktadır. Yargıçlar her taraf devletin sunacağı 3 kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 9 yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. Yargıçlar seçildikleri devleti temsil etmezler ve mahkemeye kendi adlarına katılırlar. Her ülkenin yargıcı ilke olarak o ülke ile ilgili bütün davaların görüşülmesine katılır. Mahkeme yargısal görevlerini yerine getirirken idari ve hukuki konularda destekte bulunan birime yazı işleri müdürlüğü adı verilir. Bu birim hukukçulardan, çevirmenlerden, idari ve teknik personelden oluşur. Mahkemede yargıçlar yenilenirken yazı işleri müdürlüğü mahkemenin kalıcı kurumudur. Temel görevleri başından sonuna kadar başvuruların mahkeme önüne sunulabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. Yazı işleri müdürlüğündeki hukukçuların mahkeme önündeki müzakerelerde oy hakkı yoktur. Mahkemenin çalışma sistemi. Tek yargıç düzeni. Tek yargıçla karar verilir. Tek yargıç düzeni mahkemenin filtraj görevi gören sistemidir. Her ülke için bir veya birkaç tek yargıç mahkeme başkanı tarafından atanır. Her tek yargıç ilgili ülke için yine mahkeme başkanı tarafından atanan bir raportörle çalışır. Raportörlük 14 nolu protokolün getirdiği bir yeniliktir ve 2010 tarihinden beri görev yapmaktadır. Başvuruların kabul edilebilir olması için belli şartlar gerekir. Aksi takdirde mahkeme şikayetleri incelemeden bu başvuruları kabul edilemez bulur. Bu kararlara itiraz edilemez. Kabul edilemezlik şartları iki grupta incelenebilir. Usule ilişkin kabul edilemezlik şartları ve esasa ilişkin kabul edilemezlik şartları. Komite, 3 yargıçla karar verilir. Daha önce karara bağlanmış bir hukuki sorunlarla ilgili başvurular komite tarafından ya da yerleşik başvurular sistemi tarafından incelenir. Daire, 7 yargıçla karar verilir. 5 adet daire vardır. Daireler yaşama hakkı ile ilgili davalardan ifade özgürlüğüne ilişkin davalara kadar pek çok başvuruyu inceler. Daire davalarına karşı büyük daireye başvurmak imkanı vardır. Başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında kararı bir daire kabul etmişse, bu karar verildiği tarihten sonra 3 ay içinde kesinleşir. Büyük daire, 17 yargıçla karar verilir. Eğer bir başvuruda sözleşme ve protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa bu tür davalara bakılır. Büyük daireye bireyler doğrudan başvuramazlar. İki şekilde davaya bakılır. İlki, taraflar davanın büyük daireye yollanmasını isteyebilirler. İkincisi, daire büyük daire lehine dosyadan el çekmiş olabilir. Mahkemenin kararı, kabul edilebilirlik kararı, kabul edilebilirlik koşullarına bakılır. Bunun hakkında verilen karara denir. Esas hakkında karar, başvurunun esasının incelendiği ve esas hakkında bir hükme varıldığı karara denir. Kabul edilemezlik şartları, usule ilişkin kabul edilmezlik şartları, başvuru konusu sözleşmede güvence altına alınan bir hakla ilgili olmalıdır. İhlali yaptığı iddia edilen devlet sözleşmeye taraf olmalıdır. Başvuru konusu yapılan ihlal mahkemenin yargı yetkisi tanındıktan sonra meydana gelmiş olmalıdır. Başvuruya konu edilen ihlal davalı devletin yargı yetkisi alanında meydana gelmiş olmalıdır. Başvurucu sözleşmenin ihlalinin şahsen ve doğrudan mağduru olmalıdır. Başvurucu önemli bir zarara uğramış olmalıdır. İç hukuk yolları tükenmiş olmalıdır. 23 Eylül 2012 tarihinden sonra bir hakkın ihlal edildiği gerekçesiyle önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmalıdır. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabilir. Başvuru, iç hukuktaki son karardan itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır. Esasa ilişkin kabul edilemezlik şartları. Temyiz merci veya 4. derece mahkemesi olmama. Şu durumların yerindeliğini inceleyemez. Ulusal mahkemede görülen dava ile ilgili olayların kanıtlanması, iç hukukun yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi, kişisel bir uyuşmazlığın sonucunun esas yönünden adil olmaması, ceza davasında sanığın suçluluğu veya masumiyeti, açık ve görünür bir ihlalin bulunmaması, şu hallerde ihlal yoktur. Ulusal yargılamada herhangi bir keyfilik veya adil yargılanma ilkesine aykırılık işareti bulunmaması halinde, kamu makamı bir özgürlüğe müdahale etmiş olabilir, ancak bu müdahale yasal bir temele dayalı, gerekli ve orantılı ise, eğer başvurucu iddiasını kanıtlayamaz ise, eğer başvurucu şikayetlerini çok karmaşık bir şekilde ifade etmiş ise ya da açıkça uydurmuş ise. Yerleşik içtihat başvuruları sistemi. Şikayet konusu olan olayın mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olduğu başvuru tipleri yerleşik içtihat başvuruları olarak nitelendirilmektedir. Bu tarz davalar 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. Bu komite oy birliğiyle davayı kabul edilebilir bulup aynı zamanda bu davanın esasına ilişkin karar verebilir. Bu kararlar kesindir. Bu başvuruların özelliği şikayet konusu olan olayın mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olmasıdır. Mahkemenin yerleşik içtihat başvurularına örnek olarak dava süreleri hakkında yapılan başvurular verilebilir. Mahkemenin kararlarının sonuçları. Mahkeme önündeki usul. Mahkemeye kişiler, tüzel kişiler, kişi grupları, dernek, sendika ve benzeri bireysel başvuru sunabilir. Devleti temsil eden ya da genel anlamda idarenin kapsamında bulunan belediyeler gibi yerel yönetimlerin veya kamu kurumlarının mahkemeye başvurma hakları yoktur. Mahkeme önündeki yargılama ücretsizdir. Mahkeme önündeki yargılama çekişmeli, yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine göre yürütülür. Duruşmalar Strasbourg'da bulunan İnsan Hakları Mahkemesi binasında yapılır. Mahkemenin müzakereleri her zaman kamuya kapalı olarak yapılmaktadır. Mahkemenin kararlarının sonuçları. Mahkemenin verdiği ihlal kararları bağlayıcıdır ve mahkum edilen devlet bu kararları uygulamak zorundadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kararların uygulanması ve özellikle başvuruculara uğradıkları zararlara karşılık öngörülen tazminatların ödenmesi sürecini izler. Mahkeme ihlal kararı sadece iç hukukta ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa ve bu halde bile sadece gerektiği takdirde olması durumunda adil tazmine karar verebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili bir insan hakları sistemi olmaktan çıkması durumunda şunlar gerçekleşir. Avrupa coğrafyasında insan hakları koruma sistemi zayıflar. Ülkeler kendi içinde denetimsiz olarak insan haklarını ihlal edebilir. İnsan haklarına dayalı bir uluslararası düzen kurma ideali zarar görür. ülke içindeki yabancılar üzerinde insan hakkı ihlali artış gösterir. 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koruma sisteminde 1998'de yapılan değişiklik kaç nolu protokoldür? A. Sözleşmeye ek 8 nolu protokol, B. Sözleşmeye ek 9 nolu protokol, C. Sözleşmeye ek 10 nolu protokol, D. Sözleşmeye ek 11 nolu protokol, E. Sözleşmeye ek 12 nolu protokol. Çözüm: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koruma sisteminde 1998'de yapılan değişiklik sözleşmeye ek 11 nolu protokoldür. Yanıt D. Sözleşmeye ek 11 nolu protokol. 2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren ne kadar zaman içinde başvurulabilir? A. 30 gün, B. 2 ay, C. 3 ay, D. 6 ay, E. 1 yıl. Çözüm: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurulabilir. Yanıt D. 6 ay. 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin idari ve hukuki konularda destekte bulunan kalıcı kurumuna ne denir? A. Yazı İşleri Müdürlüğü, B. Avrupa Konseyi, C. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, D. Divan, E. Komite. Çözüm: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin idari ve hukuki konularda destekte bulunan kalıcı kurumuna Yazı İşleri Müdürlüğü denir. Yanıt A. Yazı İşleri Müdürlüğü. 4. Yerleşik içtihat başvuruları aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir? A. Genel Kurul, B. Daire, C. Büyük Daire, D. Tek Yargıç Düzeni, E. Komite. Çözüm: Yerleşik içtihat başvuruları komite tarafından incelenir. Yanıt E. Komite. 5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yer alan raportörlük aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir yeniliktir? A. 10 nolu protokol, B. 11 nolu protokol, C. 12 nolu protokol, D. 13 nolu protokol, E. 14 nolu protokol. Çözüm: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yer alan raportörlük 14 nolu protokolün getirdiği bir yeniliktir. Yanıt E. 14 nolu protokol. 6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Mahkemeye kişiler, tüzel kişiler, dernekler bireysel başvuru sunabilir. B. Devleti temsil eden ya da genel anlamda idarenin kapsamında bulunan belediyeler gibi yerel yönetimlerin veya kamu kurumlarının mahkemeye başvurma hakları yoktur. C. Mahkeme önündeki yargılama ücretlidir. D. Mahkeme önündeki yargılama, çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine göre yürütülür. E. Duruşmalar Strasbourg'da bulunan İnsan Hakları Mahkemesi binasında yapılır. Çözüm: Mahkeme önündeki yargılama ücretsizdir. Yanıt C. Mahkeme önündeki yargılama ücretlidir. 7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ulusal mahkemelerin tespitlerini ve vardıkları sonuçların yerindeliğini inceleyemez. Aşağıdakilerden hangisini inceleyebilir? A. Davadaki olayların kanıtlanması, B. İç hukukun yorumlanması ve uygulanması, C. Kişisel bir uyuşmazlığın sonucunun esas yönünden adil olmaması, D. Ceza davasında sanığın suçluluğu veya masumiyeti, E. Başvuru konusunun esasını incelemeden kabul edilebilirlik koşullarını taşıyıp taşımaması ile ilgili kararlar. Çözüm: Mahkeme iki yönde karar verebilir. Birincisi kabul edilebilirlik kararı, diğeri esas hakkında karardır. Yanıt E. Başvuru konusunun esasını incelemeden kabul edilebilirlik koşullarını taşıyıp taşımaması ile ilgili kararlar. 8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aşağıdakilerden hangisi başvuramaz? A. Sendikalar, B. Kişiler, C. Dernekler, D. TBMM, E. Siyasi partiler. Çözüm: Mahkemeye kişiler, tüzel kişiler, kişi grupları, dernek, sendika ve benzeri bireysel başvuru sunabilir. Yanıt D. TBMM. 9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir davanın kabul edilebilirlik koşullarından biri değildir? A. Başvuru konusu sözleşmede güvence altına alınan bir hakla ilgili olmalıdır. B. İhlali yaptığı iddia edilen devlet sözleşmeye taraf olmalıdır. C. Başvurucu sözleşmenin ihlalinden doğrudan veya dolaylı mağduru olmalıdır. D. Başvurucu önemli bir zarara uğramış olmalıdır. E. İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. Çözüm: başvurucu sözleşmenin ihlalinden şahsen ve doğrudan mağduru olmalıdır. Yanıt C. Başvurucu sözleşmenin ihlalinden doğrudan veya dolaylı mağduru olmalıdır. 10. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binası hangi şehirde bulunur? A. Londra, B. Amerika, C. Şili, D. Lüksemburg, E. Strasbourg. Çözüm: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binası Strasbourg'dadır. Yanıt E. Strasbourg. 11. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aşağıdaki birimlerinden hangisinde 17 yargıçla karar alınır? A. Komite, B. Tek yargıç düzeni, C. Daire, D. Büyük daire, E. Yerleşik içtihat başvuruları sistemi. Çözüm: Büyük daire 17 yargıçla karar alır. Yanıt D. Büyük daire. 12. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları kaç yıl için seçilirler? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Çözüm: AİHM yargıçları 9 yıl için seçilir. Yanıt E. 9. 13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaç yargıç görev yapmaktadır? A. 25, B. 30, C. 37, D. 47, E. 50. Çözüm: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 47 yargıç çalışmaktadır. Yanıt D. 47. 14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çalışma sistemi içinde yer almaz? A. Daire, B. Büyük daire, C. Komite, D. Küçük daire, E. Tek yargıç düzeni. Çözüm: Küçük daire Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çalışma sistemi içinde yoktur. Yanıt D. Küçük daire. 15. Komite kaç yargıçla karar verir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 7, E. 17. Çözüm: Komite 3 yargıçla karar verir. Yanıt C. 3. 16. Daire davalarına karşı nereye başvurulur? A. Büyük daire, B. Komite, C. Tek yargıç, D. Küçük daire, E. Senato. Yanıt A. Büyük daire. 17. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır? A. Merkeziyetçilik ilkesi, B. Yerindelik ilkesi, C. Kanunilik ilkesi, D. Yerellik ilkesi, E. Nesnellik ilkesi. Yanıt B. Yerindelik ilkesi. 18. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile mahkemenin birleşmesi ile tek mahkeme sistemine geçilmesi ne zaman olmuştur? A. 1959, B. 1960, C. 1990, D. 1995, E. 1998. Yanıt E. 1998. 19. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaç tane daire vardır? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, E. 8. Yanıt B. 5. 20. 23 Eylül 2012 tarihinden sonra Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmeden önce nereye başvurulmalıdır? A. Yargıtay, B. Danıştay, C. AİHM, D. Ombudsman, E. Anayasa Mahkemesi. Yanıt E. Anayasa Mahkemesi. 21. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yolları tüketildikten sonra kaç ay içinde başvurulmalıdır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 6. Yanıt E. 6. 22. İç hukuk yolları tüketildikten sonra nereye başvurulabilir? A. Anayasa Mahkemesi, B. Danıştay, C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, D. Avrupa Konseyi, E. ECRI. Yanıt C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 23. Aşağıdakilerden hangisinde 1998 tarihinde kaç nolu protokolle Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile mahkeme birleşmiştir? A. 8, B. 9, C. 10, D. 11, E. 12. Yanıt D. 11. 24. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili bir insan hakları sistemi olmaktan çıkması durumunda hangisi gerçekleşmez? A. Avrupa coğrafyasında insan haklarını koruma sistemi zayıflar. B. Ülkeler kendi içinde insan haklarını ihlal eder. C. Ülkede yabancılar içinde insan hakkı ihlali azalır. D. İnsan haklarına ilişkin uluslararası düzen kurma ideali zarar görür. E. İnsan hakları korunmaz. Yanıt C. Ülkede yabancılar içinde insan hakkı ihlali azalır. 25. Türkiye'de bir hak ihlal edildiğinde önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gereği ne zaman getirildi? B. 2009, C. 2010, D. 2012, E. 2013. Yanıt D. 2012. 7. ayrımın sonu, sayfa 75.